Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bu hafta Avrupa ne konuşuyormuş ona bakalım şimdi.
Bakalım, bakalım. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda bugün önce biraz Avrupa'nın tırnak içinde savunma harcamasından bahsedeceğim. Askeri harcamalardan bahsedeceğim. Bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da artan askeri harcamalar daha bir düzen içine alınmaya çalışılıyor, öyle söyleyeyim. Avrupa Birliği Komisyonu 2025-27 yılları arasında Avrupa Birliği bütçesinden finanse edilmek üzere 1,5 milyar euroluk bir savunma sanayi programı önerdi. Şimdi bu bir yandan askeri harcamalarda artış olması demek. Ama bir de bu artışı yaparken nasıl olacağını söylüyor bu komisyon. Diyor ki yani hedef bu harcamaları ülkelerin birlikte yapması ve alacakları ürünleri Avrupalı üreticilerden alması isteniyor. 2030 yılına kadar konmuş hedefler var. Mesela deniyor ki işte 2030 yılı itibariyle bu savunma harcamalarının %50'sinin Avrupalı üreticilere gitmesi hedefleniyor. Örneğin. Şimdi burada durum şu. Ukrayna'ya çokça işte silah, mühimmat, ekipman gönderiliyor ve bu gönderilenler de daha çok yani Avrupa Birliği'ndeki içindeki üreticilerden değil Avrupa Birliği dışından alınıyor. %80'i komisyonun yaptığı açıklamaya göre askeri teçhizat için savaşın başından geçen yıl Haziran'a kadar 100 milyar avrodan fazla harcama yapmışlar. Bunun %80'i AB dışından olan üreticilere gitmiş. Sadece %60'dan fazlası da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Yani biz bu harcamayı yapıyoruz bari kendi içimizde kalsın. Hani şey muhabbeti var ya, yani bu savaş silah üreticilerini zengin ediyor. Evet, Avrupalılar diyorlar ki bizim üreticilerimiz zengin olsun. Hani ben bunu böyle yorumluyorum. Avrupa Sanayi Komiseri Thierry Breton şöyle bir açıklama yapmış. Paradigmayı değiştirmemiz ve savaş ekonomisi moduna geçmemiz lazım demiş. Yani böyle bir silah harcamasındaki da artış ve Avrupalı silah üreticilerine bu kaynakların aktarılması yönünde düzenlemeler yapılıyor. Almanya'dan sol eğilimli Taz gazetesi şöyle diyor. Hangi toplum ya da iklim politikası projelerinin silahlanmaya kurban edileceği sorusu şimdiye kadar atlanmıştı ve şimdi de göz ardı edilmeye devam ediyor demiş. Bir barış projesi olarak AB'nin doğasına ilişkin tartışmalara hiç girilmediğine değinmiyorum bile demiş yorumcu. Hakikaten Avrupa Birliği bir barış projesi olarak doğmuştu. Şimdi yani nasıl kendimizi koruruz diyorlar onlar. İşte Trump'ın da gelme ihtimali artarken askeri harcamaları nasıl artıralım yönüne giden bir Avrupa Birliği görüyoruz maalesef. Bir yandan da bu uzun menzilli Taurus füzelerini istiyor Ukrayna. Bunun gönderilip gönderilmemesi konusunda tartışmalar var. Guardian'da bu konuda bir yazı yazmış, Guardian'daki bir yorumcu. Şöyle diyor, Ukrayna Batılı generallerin gözünde giderek NATO'nun paralı askerlerine dönüşüyor. Bunun bedelini de Avrupa'daki vergi mükellefleri ve Ukraynalı gençler ödüyor. Ukrayna'daki savaşın uzun menzilli füzelerle kızıştırılması Avrupa'nın katiyen çıkarına değil. Tamam, Batı Ukrayna silahlı kuvvetlerine lojistik desteği sürdürmeli ama Kiev'in Rusya'yı Kırım'dan ve Donbas'tan püskürtme isteğinde Batı'nın stratejik hiçbir çıkarı yok. Bunun yerine bir an önce anlaşmaya varılması ve Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi yönünde ısrarlı bir kampanya yürütülmeli diyor. Yani aslında yani şu anda siyasetçiler daha üst düzey savaşın nasıl kazanılacağı ya da işte bu askeri harcamaların nasıl yapılacağından bahsederken bu gazeteciler yani başka bir şey başka şeyleri düşünmemiz lazım. Ukrayna'nın yeniden inşasını düşünmemiz lazım. Barışın nasıl sağlanacağını düşünmemiz lazım diyorlar.
Evet, yani dünyadaki belki de en büyük çelişki, iki büyük çelişkiden bir tanesi bu. Dünya barışa hasret iken büsbütün silahlara muazzam yatırım yapıldığının haberlerini görüyoruz ve bu hiç kesinti olmadan devam ediyor. Yalnız Avrupa'da da değil tabii. İşte İsrail'e yapılan gizli yardımlardan da yani kaydı tutulmayan yardımlardan da bahseden haberler okuduk daha biraz önce. Biden yönetiminin. Ama öte yandan da işte bir de muazzam bir iklimle ilgili korkunç rekorlar peş peşe kırılıyor ki onları da biraz önceki ilk bir saat içinde kısmen okuma fırsatı bulduk. Akıl almaz rekorlar peş peşe kırılırken bir yandan da petrokimya endüstrisinin yani başta petrol olmak üzere gaz ve hatta kömür çıkarımının da hızla devam etmekte olduğu rekorlar kırıldığı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ne diyeceğimi kolay kolay bir kestiremediğimiz bir durum. Ne diyeceğimiz.
Evet, bu sanayi komiseri Breton paradigmayı değiştirmemiz lazım diyor ya. Yani sanki paradigma yeniden inşa yoluna gitmesi gerekirken yıkım yoluna gidiyor gibi görünüyor.
Evet, aynen öyle.
Buradan şey de söyleyeyim bu hani Avrupa Rusya bağlantılı olarak Rusya medyası geçen cuma günü önce Telegram'da sonra da işte geleneksel medya kanallarında Alman üst düzey subayların kendi aralarında yaptıkları bir video konferansın 38 dakikalık kaydını yayınladılar. Avrupa ve Almanya özellikle bayağı bir bununla çalkalandı. Bu şeyde video konferansta demin bahsettiğim Taurus füzelerinin uzun menzilli füzelerin gönderilip gönderilmemesinden işte gönderilirse nasıl kullanılacağından Kırım Köprüsü'nün bombalanması için kullanılıp kullanılmayacağından bahsediliyor. Ve bu arada subaylar şey de söylüyorlar. Ya bu Scholz, ya bu Scholz demiyorlar da işte şansölye neden bu füzelerin gönderilmesi sürecini tıkıyor ve bazı söylentilere yol açıyor, anlamak mümkün değil gibi şeyler konuşuyorlar kendi aralarında. Bu tabii bir anda Almanya'nın hani istihbaratının ne kadar hani Rusya tarafından hacklenebilir olduğunu göstermesi açısından Almanya'nın çok önemli bir işte zafiyeti olarak görüldü. En başta şey açıklaması yaptılar, yani en başından itibaren bunun doğru olduğunu söylediler ama bir takım montajlar yapılabileceğini söylemişlerdi. Montaj yapılmadığı da çıktı hakikaten. Ve mesele şuymuş, bu subaylardan bir tanesi Singapur'daymış ve video konferansla yapılmış. Almanya'nın kendi işte askeri bir platformu, gizli platformu üzerinden değil, böyle ticari işler içinde kullanılan TEDx platformu üzerinden yapılıyormuş bu video konferans. Ve bu Singapur'daki subay da yani gizli bir hattan değil de kendi cep telefonundan bağlanmış sanıyorum. Ve bu nedenle işte bu görüşmenin hacklenip kaydedilmesi ve sonra da yayınlanması mümkün olmuş. Ama dediğim gibi Almanya açısından ciddi bir şey zedelenme anlamına geliyor. Belçika'dan La Libre Belçik şöyle açıklıyor. Savunmaya ilişkin sırlar sızdırılarak Rusya tarafından Avrupalılar bölünmeye, Almanya şansölyesinin itibarı zedelenmeye ve stratejik iletişimini güvenceye almaktan yoksun Alman ordusu da küçük düşürülmeye çalışılıyor demiş. Ve gerçekten de Rusya bu hedefine önemli ölçüde ulaşmış durumda. İşte Savunma Bakanı bunun bir enformasyon savaşı olduğunu söylüyor. Evet, bir enformasyon savaşı ve bu enformasyon savaşında da Almanya bayağı ciddi bir çizik yemiş gibi görünüyor. Almanya-Rusya meselesiyle ilgili olarak, pardon, Avrupa-Rusya meselesiyle ilgili olarak bir de Navalny'nin cenazesinden bahsedeyim. 47 yaşında cezaevinde ölen Rus muhalif Alexei Navalny'nin cenazesi nihayet kaldırılabildi. Nihayet kaldırılabildi diyorum. Çünkü annesi gerçekten Rusya'nın kuzeyinde işte yetkililer arasında işte bu bürokrasi arasında mekik dokuduktan sonra 9 gün sonra alabilmiş cenazesini ve bu süreçte bir açıklama yapıyor. Diyor ki eğer ki işte bir toplu cenaze töreni yapılacaksa kamuya açık Navalny'nin cansız bedeninin verilmeyeceğini söylüyor yetkililer diyor. Bunun üzerine işte dilekçe kampanyaları yapılıyor. 82 binden fazla kişi cenazenin aileye verilmesi konusunda bir dilekçeyi imzalıyorlar. Dahası Rus Ortodoks rahiplerin ön ayak olduğu ve ailenin ona veda etme hakkı olduğu ve işte Hristiyan adetlerine uygun bir tören yapılması hakkı olduğuna dair bir dilekçe de kaleme alınıyor ve bunu da çok sayıda insan imzalıyor ve neticede cenazeyi alabiliyorlar ve bu tören düzenleniyor. Törene de hakikaten binlerce insan katılıyor. Maalesef yurt dışında yaşamak zorunda olan ve ülkeye dönseler muhtemelen tutuklanacak olan Navalny'nin karısı, kızı, oğlu, kardeşi cenazeye katılamıyor. Ama dediğim gibi binlerce insan var. Cenazeden önce Rus yetkililer açıklama yapıyorlar. Kanunsuz toplantı yapanlar gözaltına alınacaktır cenazede diye. Hani bu ne demek? Kanunsuz bir araya geliş nasıl olacak bilinmiyor. Ama o en az 67 kişi de gözaltına alınmış. 67 kişinin gözaltısı kayda geçmiş. İşte
Cenaze
ufak.
günü değil mi? Cenaze
Evet
sırasında.
evet evet evet evet
Bunu
evet.
duymamıştım. Çünkü öncesinde 400 kadar kişinin yani ölümünün ardından çeşitli çiçek bırakma eylemleri yapıyorlar kalabalıklar. 400'den fazla kişi bu şekilde gözaltına alınmıştı.
Evet, cenaze arabasını geçerken de çok sayıda insan çiçek, buket atıyor.
Evet, Navalny'ye
Evet.
de sesleniyorlar. Evet.
Ve şey de demişler, yani o korkmuyordu, biz de korkmuyoruz. Özgür Rusya diye sloganlarda atılmış cenaze töreninde. Portekiz'den Observator gazetesinin yorumcusu şöyle demiş: Navalny adı barış, demokrasi, özgürlük gibi Avrupa değerlerini paylaşan ve görmezden gelinemeyecek milyonlarca Rus'u temsil ediyor demiş. Yani hem bu Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde yüzlerce insanın soğukta kuyruğa girip işte savaş karşıtı olan adaya Boris Nadezhdin'e ne için imza vermesi, onun adaylığı için imza vermesi ya da bu cenaze töreni gibi durumlarda gerçekten hani en azından binlerce Rus'un bu Putin'in siyasetini benimsemediği, ona direndiği ortaya çıkıyor. Ama bu binlerce kişi toplam Rus nüfusu içerisinde ne kadar büyük bir ağırlık teşkil ediyor? Tabii o da ayrı bir mesele. Navalny'nin cenazesi de böyle. Yani 47 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti. Şeye de muhalifliğe de böyle genç bir avukatken özelleştirilen Rus kamu kurumlarından böyle ufacık hisseler alıp bu hisseler sayesinde onların toplantılarına katılma imkanı bulup oradan bilgi edinip bu bilgileri de işte özelleştirilen kurumların ne haline geldiğini göstermek için kullanan aktivizmine, muhalifliğine böyle başlayan ve sonra da binlerce insanın, on binlerce insanın hani peşinden gittiği bir lider olmuştu maalesef. İşte 20 dakika kağıt kalem hakkı için mücadele ediyordu en son. En son o haberi almıştık ve sonra da cezaevinde ölüm haberi geldi.
Evet, yani ani ölüm sendromundan öldüğü söylendi. İşte yani bu sen bu Tuğba bu şeyi işte dünya işte yeryüzü huzurlarınızda alkışlarınızla dizisinin hangi bölümlerini izleyerek anlattın bize?
Bilemedim. Neden
Kaçıncı
hiç
bölümdesin?
Valla
Seyret.
başlamadım ben o diziye daha.
Ya parçalar izletiyorsun bize ama.
Evet.
Bu
Yazar.
arada Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin bir açıklamada bulunmuş. O da insanlar er ya da geç ölür demiş. İnsanların bir özelliği var, er ya da geç hayat sona eriyor, ölüyorlar diye açıklamada bulunmuş İstihbarat Başkanı.
Peki ama
Navalny hakkında, Navalny'yi sormuşlar, bunu cevap vermiş.
neden gülüyorsunuz?
Doğru söylemiş de bilimsel konuşmuş. İnsanlar er ya da geç
İstihbarat
ölür.
almış öbür dünyada.
Belki de. Evet.
Evet, çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Doğrusu hiç şaka kaldırır gibi bir hali yok. Bütün anlatılanlar, bizim de konuştuklarımız böyle yani.
Evet. Son olarak İsviçre'den ufak bir haber vereyim. Ufak sevindirici bir haber vereyim. İsviçre'de emekliler 13. maaşı alacaklar her yıl. İsviçre'de emeklilere yılda 13 kez maaş ödemesi yapılması için, yani aslında aylık maaşlarında %8,3'lük bir artışa tekabül ediyor bu. Bir referandum yapılmış. Yani İsviçre emekli maaşları İsviçre'de referandumla şey yapılıyor, nasıl olacağı karar veriliyor. Ve daha önce bu yapıldığında reddedilmiş. Benzer öneriler reddedilmiş. Çalışma saatlerinin düşürülmesi, tatillerin uzatılması gibi konular da bazı referandumlarda reddedilmiş. Ama bu kez bu referandumda emekli maaşlarının artışı kabul edilmiş. Çok enteresan, yani halkın hayır biz maaş istemiyoruz, 13. maaşı istemiyoruz diye daha önce reddetmiş olması çok enteresan. Ne kadar farklı bir hani siyaset, ne kadar farklı bir toplumsal kültür olduğunu gösteriyor bence. Argüman, yani bunu şu açıdan önemli. Bunu referanduma götüren Sendikalar Birliği temel olarak ve aynı zamanda işte sol partiler destekliyor. Ama hükümet, iş çevreleri buna kesin olarak karşı çıkıyorlar. Karşı çıkış nedenleri işte hani o sosyal güvenlik sisteminin kendisini sürdürülebilirliğine karşı sürdürülebilirliği konusunda ciddi problemler olması. 2030'dan sonra zaten bu şartlarda bile hani emekli maaşı arttırılmadan bile sürdürülemez olduğu söyleniyor. Ve işte hani bu da ciddi alıcısı olan bir argüman. Ama işte sol çevreler bu kez ilk defa başarılı olmuşlar. Hani bunun solun çıkışı açısından önemli bir adım olduğu söyleniyor. İsviçre'den Corriere del Ticino gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Sendikalar ve sol uzunca bir dizi başarısız girişiminin ardından ilk kez emeklilik maaşlarında artışı referanduma götürdüler ve muhafazakar seçmenin de bir kısmını kazanmayı başardılar demiş. Almanya'dan TAS, solcu gazete, bunun sağ popülizme karşı net bir yanıt olduğunu söylüyor. Halka yönelik girişimler konusunda sol seçimlerde hep aşırı sağcı partilere kaptırıyordu işçilerini. Şimdi onları kazanmaya başlıyor. Bu da en güçsüzleri birbirine düşürmeye çalışan sağ popülizme karşı net bir yanıt diyor. Yani evet, sağ popülizm kitleleri yanına işte bu hani yabancı düşmanlığı türünden argümanlarla çekiyor. Sol ilk kez işte emekli maaşlarının artışı gibi bir konuda başarılı olmuş görünüyor. Bunu önemli sayıyor yorumcular.
Evet, çok yani iç açıcı bir şeyler de olmasını bekliyor insan ama giderek de gayet karmaşık ve ters bir yapıdan bahsediyoruz. Gidişat parlak değil yani.
Evet. Yani İsviçre tabii ki 13. maaşı verebilir. Onlar zengin bir ülke. Ama yani Türkiye'deki emeklilerin bence böyle bir şey beklemesi hiç de yerinde olmaz. Bizim çünkü durumumuz daha sıkıntılı. Bizim şeyimiz yok. İmkanlarımız daha dar.
Daha dar, evet.
Değil mi? Önce devleti düşünmeliyiz önce.
Evet,
Kendi
evet.
yoksulluğumuza
Yani yoksa sonuçta sistem çöker, hepimiz altında kalırız maazallah.
bakmamalıyız. Ya
Maazallah.
tabii. Peki.
Böyle Eurotopics bültenlerinden aktaracaklarım bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek
Hoşçakalın.
üzere. Çok teşekkürler.
Ben
Görüşmek üzere.
teşekkür ederim. Güle güle.